Milwaukee, Hill Yayınları, 1. Basım, Haziran 2000, okuyan Şule Avcı.
Ayrım 43.
Ana, Maxim Gorki, sayfa 283. Sizof yavaşça, onlarda nasıl kendilerine karşı bir güven var dedi. Hepsi de gerçek birer kont değil mi? Ne var ki hepsi de yargılanıyorlar. Suçları da kendilerini ilgilendirmeyen işlere karışmış olmak. Ana elinde olmayarak kendi kendine yineledi. Yargılanıyorlar. Salonda tanıklar sıkıntılı sesleriyle tanıklık ediyorlardı. Üyeler tembel tembel, bezgince sorularla soruşturmayı sürdürüyorlardı. İri yarı yargıç eliyle ağzını kapayarak esniyordu. Kızıl bıyıklı arkadaşı daha çok sararmıştı. Arada sırada kolunu kaldırarak parmağını güçlükle şakağına bastırıyor, hiçbir şey görmeksizin tavana bakıyordu. Savcı da arada sırada kurşun kalemiyle bir şeyler yazıyor, sonra yanındaki kişiye bir şeyler fısıldıyordu. Belediye başkanı koltuğunun üstüne bağdaş kurmuş, kenarında bir şeyler çalıyordu. Bu böyle bir zaman sürdü. Bütün bir halkı ağır bir iç sıkıntısı halinde ezdi. Ama pek iyi seziyordu ki ruhları bir anda bütün çıplaklığıyla gören, kirlenmemiş bakışlarla bütün gerçeği keşfeden, her şeyi haksever bir el ile tartan adalet henüz bu salonda görülmemişti. Burada kendisini bir görkemle, güçle sarsacak gözleri soğuk bir güz akşamı, işte çevresinde gördüğü şeyler hep bunlardı. Yaşlı adam akıcı bir dille, "Bildiririm ki," dedi, tümcenin sonu ince cansız dudakları arasında öldükten sonra ayağa kalktı. Üzgün solumalar, boğulmuş ahlar, yürüyen ayaklardan doğan karma karışık bir gürültü salonu doldurdu. Sanıklar dışarı çıktılar. Onlar başlarını sallayarak akrabalarına, dostlarına birer gülümseyiş gönderdiler. İvan Gosef yavaşça birine seslendi. "Arkadaş, öyle küskün durma." Sizov ile ana koridora çıktılar. Yaşlı işçi sordu. "Şuradan büfeden bir çay içelim mi? Daha 1,5 saat kadar bekleyeceğiz." "Hayır, teşekkür ederim." "Peki öyleyse, ben de gitmem. Gördün mü çocukları? Sanki salt kendi kaderleriymiş de ötekiler hiçbir şey değillermiş gibi söylüyorlar. Fedya Mazi'nin söylediklerini de duydun mu?" Samayilov'un babası kasketi elinde üzgün bir gülümseyişle kendilerine yaklaştı, sordu. "Benim oğluma ne dersiniz? Ne avukat istiyor ne de karşılık veriyor. Bu yöntemi o buldu. Pelage seninki avukata önem vermiyordu. Oysa benimki istemedi. Benimki de ona uydu." Karısı da yanındaydı. Ara sıra elindeki buruşmuş mendiliyle burnunun ucunu silerek gözlerini kırpıştırıyordu. Samoylov sakalını avucunun içinde toplayarak konuşmasını sürdürdü. "Tuhaf bir iş. İnsan şu çocuklara bakıyor da bir kez bu yaptıklarının hiçbir yararı olmadığını, yaşamlarını boş yere harcadıklarını sanıyor. Sonra da yine belki de bu yaptıklarından birçok yararlar oluştuğunu düşünüyor. İnsan anımsıyor ki fabrikada bunların sayıları durmadan artmaktadır. Ara sıra bunların kimileri tutuklanıyorsa hiçbir zaman hepsi ele geçirilmiyor. Tıpkı bir deredeki balıklar gibi ne kadar tutulursa tutulsun yine de hepsi yakalanamaz. İşte buna bakarak kendi kendine belki de gerçek bunların dediği gibidir diyor. Sizov bizim için bu işi anlamak güçtür dedi. Pelage rica ederim, demin sana söylediğim söze darılma. Biricik suçlunun Pavel olduğunu söylemiştim. Doğrusunu istersen asıl suçlunun kim olduğu kestirilemiyor. Sivil polislerle jandarmaların bizim oğlumuz üstüne söylediklerini elbette duydun. Belki kendisinin de ayırdığında olmadığı halde oğlunun tutumundan dolayı bir övünç duyduğu seziliyordu. Ne var ki ana bu duyguyu pek iyi tanıdığından dudaklarında tatlı bir gülümseyiş çizdi. Hafif bir sesle, "Genç kalpler gerçeğe yaşlı kalplerden pek çok daha yakındır," dedi. Halk koridorda dolaşıyor, şurada burada takım takım toplanarak dalgın kaygılı düşünüyordu. Hiç kimse yalnız dolaşmıyor, bütün yüzlerde konuşmak, sormak, dinlemek gereksinimi okunuyordu. İki ak duvar arasındaki dağ bir geçitten küme küme insanlar gelip geçiyordu. Sanki güçlü bir rüzgar onları bulundukları yerden söküp atmış, şimdi dayanacak sağlam bir yer arıyor gibiydiler. Bugünün ağabeyi şiddetli davranışlarıyla öteye beriye dönerek birçok şeyler söylüyordu. En sonra bağırdı. "Memurlarla hükümdarlarının bu davada bir alıp vereceği yok. Onun burada yeri olamaz." Babası çevresine korkulu, telaşlı bakışlar fırlatarak onu susturmaya çalıştı. Sus Konstantin. Söylediklerine göre bu adam geçen yıl birisini öldürmüş. Bir kadın sorunundan, karısından dolayı. Bu ne biçim yargıç? Şimdi öldürdüğü adamın karısı da onunla birlikte yaşıyor. Bundan ne çıkar bilir misiniz? Sonra bütün dünya biliyor ki bu adam hırsızdır. Ah aman yarabbi Konstantin! Samoylov söze karıştı. Hakkım var, hakkım var. Bu adam namuslu bir yargıç değildir. Bu sözleri duyan Bukin, arkasından bir yığın halkı da birlikte sürükleyerek heyecandan kıpkırmızı kesilmiş olduğu halde yaklaştı. Katilden, hırsızlıktan söz edildiğinde yargıçlığı, papazlar, köylüler, orta sınıf halk yapıyor da, hükümete karşı durmaya gelince yargıç hükümet oluyor. Böyle mi olmalı? Konstantin, onlar hükümete karşı. Ah neler söylüyorsun? Yok dinle, Fedya Mazin'in hakkı var. Eğer sen beni aşağılasan, ben de sana bir tokat atsam, sonra da sen yargıç olsan. Elbet ben hükümdar olurum. Aşağılayan kim? Sen değil misin? Sen, ben. Çarpık burunlu, yaşlı göğsü madalyalarla dolu bir jandarma, kalabalığa yaklaşarak ikiye ayırdı. Parmağı ile Bukin'i tehdit ederek seslendi. Hey, bağırma, neredesin, meyhanede mi? İzninizle efendim, anlatıyorum, dinleyiniz. Önün ben size tokat atsam, siz de bana karşılık verseniz, sonra da ben sizi yargılasam, nasıl olur, ister misiniz? Şimdi seni dışarı atarım. Nereye, niçin? Sokağa, ulumanı kesmek için. Evet doğru, onlar için gerekli olan susmaktır. Yaşlı adam sertçe karşılık verdi. Sen bunu öğrenmedin miydi? Bukin sesini alçalttı. Sonra neden herkes yargılamayı dinlemeye gelmiyor da sadece akrabaya izin veriliyor? Eğer adilce yargılama yapılıyorsa bütün dünyanın gelmesine izin verilir. Neden korkuyorlar? Samoylov bu kez daha şiddetli yineledi. Bu söz çok doğru. Bu mahkeme insanın vicdanını doyuramıyor. Ana bu yargılamanın kanunsuz olduğunu kanıtlamak için Nikola'nın kendisine söylediklerini burada yinelemek istedi ise de onun söylediklerini iyi anlamamış, bir bölümünde unutmuştu. Kumral bıyıklı bir gencin kendisine baktığını gördü. Genç sağ elini pantolonun cebine sokmuş, böylece sağ omzu sol omzundan daha aşağıya düşmüştü. Ana bu duruşu anımsamıştı. Ne var ki genç, kendisine arkasını dönmüş olduğundan, derin düşüncelere dalmış olan ana da onu unutmuştu. Biraz sonra kulağına küçük bir konuşma parçası çarptı. Hangi kadın, soldaki mi? Evet. Ana çevresine bakındı. Çarpık omuzlu adam yanı başında oturmuş, yanında kara sakallı, kısa paltolu, kocaman ayakkabılı komşusu ile konuşuyordu. Titredi. Aynı zamanda oğlunun inşasından da söz etmek istediğini duymuştu. Bu konuda yapılacak karşı durmayı duymak, çevresinde söylenen sözlerden mahkemenin vereceği kararı çıkarmak istiyordu. Sizof'a dönerek hafif bir sesle, yargılama denen şey böyle mi olur? Ben bir türlü bunu anlayamıyorum. Yargıçlar hepsinin ayrı ayrı ne yapmak istediğini öğrenmek istiyorlar da, niçin yaptıklarını sormuyorlar? Söyleyiniz, adalet bu mudur? Bunların hepsi de yaşlı. Oysa gençleri yargılayanlar da yine genç olmalı değil mi? Sizof doğruladı. Evet hakkınız var. Bizim için bu yargılamayı anlamak çok zordur. Sonra dalgın dalgın başını salladı. Mübaşir kapıyı açarak seslendi. Akraba olanlar, kartlarınızı göstererek içeri giriniz. Alaycı bir sesle, kart, tıpkı bir tiyatro gibi. Şimdi herkes genel bir öfke, belirsiz ağır bir kızgınlık seziyordu. Meraklılar şimdi öncekinden daha büyük bir yüreklilikle söylüyorlar, gürültü yapılıyordu. Sizof söylenerek yerine oturdu. Ana sordu. Nem var? Hiç. Millet hayvan gibi. Bir şey bilmiyor. Bir köy gibi karanlıkta yoklaya yoklaya yaşıyor. Zil çaldı. Birisi ilerledi. Bezginlikle bağırdı. Yargılama başlıyor. Yine herkes ayağa kalktı. Yargıçlar içeri girdi. Sanıklar da getirildi. Sizof, dikkat dedi. Savcı konuşacak. Ana başını uzatarak o korkunç sonucu bekledi. Savcı ayağa kalktı, yargıçlara döndü, sağ elini havada sallayarak konuşmaya başladı. Ana ilk sözleri anlamadı. Ses hızlı, akışlı kalındı. Kimi zaman hızla akıp gidiyor, kimi zaman da yavaşlıyordu. Sözcükler kimi zaman düz, geniş bir tülbent gibi açılıyor, yayılıyor, sonra birdenbire karışıyor, tıpkı bir şeker çevresinde uçuşan sinek kümesi gibi kasırgalar içinde kalıyordu. Ne var ki Pelage bunlarda korkunç, tehdit edici hiçbir şey göremiyordu. Bu kar gibi soğuk, kül gibi ince, renksiz, sözcükler zinciri salonu genel bir iç sıkıntısıyla dolduruyordu. Sözcük yönünden pek zengin, düşünce bakımından hiçbir şeye sahip olmayan bu söyle, Pavel'e de erişemiyor. O da sonuca karşı ne olursa olsun kaygısız, durgunca arkadaşlarıyla konuşuyordu. Ara sıra güldüklerini saklamak için birbirlerinin arkalarına saklanıyorlardı. Sizof fısıldadı, yalan söylüyor. Ama doğru olup olmadığını söyleyecek durumda değildi. Doğrudan doğruya, kimseden söz etmeksizin hemen herkesi suçlayan savcıyı dinliyordu. Pavel'den söz ederken hemen Fedya Mazin'e geçiyor. Bunları birleştirdikten sonra da başkalarını Bukin'e ekliyordu. Öyle dinlenebilirdi ki bütün bu suçları torbaya döküyor, sonra torbanın ağzını bilerek sıkıca bağlıyor. Ne var ki bu sözlerin hepsi anayı hoşnut bırakmıyordu. Onu üzmüyordu da. Yalnız o korkunç sunucu bekliyor, bütün dikkatini ona vermiş, onun sancının söylediği sözlerde, yüzünde, sesinde, gözlerinde, en sonra her zaman havada sallanıp duran ak elinde araştırıyordu. Seziyordu ki bu korkunç son oradaydı. Ele geçmez, anlaşılmaz, görülmez bir şey. Ama yine kalbinin sızladığını duydu. Yargıçlara baktı. Söyler onlara da iç sıkıntısı vermiş. Bu sarı, renksiz, kımıltısız yüzlerde hiç anlam yoktu. Tıpkı bir iskelet gölgesi gibi kımıltısız duruyorlardı. Başkan sanki donmuş gibi hiç kımıldamıyordu. Bu bezginlik, bu cansızlık karşısında ana sıkıntı ile düşünüyordu. Kendi kendine, gerçekten yargılama yapılıyor mu? Birden savcının suçlayan iddianamesi bitiverdi. Sanki bitmesi bir yerde kesiliverdi. Yargıçların önünde eğilerek, onları selamladıktan sonra ellerini ovuşturarak oturdu. Görünüşe göre yargıçlar savcıdan hiç de hoşnut değillerdi. Başkan elinde tuttuğu bir kağıdı yüzüne doğru götürerek, söz sanık vekillerinin de dedi. Ananın, Nikola'nın elinde görmüş olduğu avukat ayağa kalktı. Geniş yüzünün tatlı, şefkatli bir görünüşü vardı. Küçük gözleri parlıyordu. Uzun sarı kirpiklerinin altında sanki havayı delen iki çelik nokta var gibiydi. Hiçbir heyecan göstermeksizin konuşmaya başladı. Sesi dokunaklı, alnı açıktı. Yine de ana onu dinleyemedi. Sizof kulağına fısıldadı. Dediğini anladın mı? Bunlar bir takım kızgın kafalı delilerden, kavgacı yırtılışlardan başka bir şey değil diyor. Sanırım Fedya'yı anlatıyor. Garipliği artıyor, ruhunu eziyordu. Şimdi yargılamayı, adaletin ne için beklemekte olduğunu, oğlunun ortaya koyduğu gerçekle beklediğini anlamıştı. Öyle sanıyordu ki, yargıçlar Pavel'in karşısına geçecekler, uzun uzun ona soru soracakları, bütün düşüncelerini anlayacaklar. Bu davranışın nedenlerini araştıracaklar. Bütün yaşamını inceleyecekler. Sonra da güçlü bir sesle, bu adamın hakkı var diyeceklerdi. Ne yazık ki şu sırada buna benzer hiçbir şey olmuyordu. Öyle sanılırdı ki suçlananlarla yargıçlar birbirlerinden yüzlerce kilometre uzakta, birbirlerinden habersizdiler. Pelage şimdilik izlediği görüntüden yorulmuş, artık yargılamanın geçiş biçimine bakmıyor, salt öfke ile düşünüyordu. Yargılama denilen şey böyle mi olur, yargılama? Bu söz kendisine bomboş geldi, sanki kırılmış bir vazo gibi ötüyordu. Sizof başı ile doğrulayarak çok iyi dedi. Ana içini çekti. Bana öyle geliyor ki yargıçlar ölmüş sanki. Şimdi canlanırlar. Gerçekten de ana yargıçlara baktığında yüzlerinde bir kaygı gölgesi sezdi. Şimdi başka avukat uzun solgun alaycı yüzlü birisi konuşuyordu. Yargıçlar aniden sözünü kestiler. Savcı birdenbire ayağa kalktı. Kızgın bir sesle tutanak sözcüğünü söyledikten sonra yanındaki yaşlı adama eğilerek bir şeyler fısıldadı. Avukat başını saygıyla önüne eğmiş gibi dinliyordu. Sonra yine başladı. Sizof sayıkladı. Araştır, araştır, ruhun nerede olduğunu araştır. Salonda kımıltı gittikçe artıyordu. Herkes de kavgacı bir öfke seziliyordu. Avukat her yanda yargıçlara saldırıyordu. Pavel ayağa kalktı. O sırada salonda derin bir sessizlik oldu. Ama bütün vücuduyla öne eğilmişti. Pavel soğukkanlılıkla, ''Ben dedi, ben bir partinin adamı olduğumdan, yalnız benim partimden olan mahkemenin meşruluğuna inanırım. Şimdi şu sözleri kendimi savunma amacıyla söylemiyorum. Yalnız benim gibi kendine avukat tutmamış olan arkadaşımın arzularını yerine getirmek için söylüyorum.''
Amacım size anlamadığınız bir noktayı açıklamaktır. Savcı bizim bayrak altında yaptığımız gösteriyi şimdiki hükümete yüksek güçlere karşı bir davranış olmak üzere betimleyip açıktan açığa bizi çara karşı ayaklanmakla suçladı. İlk önce şurasını söyleyeyim ki, çar bütün memleketi bağlayan zincirin hepsi değildir. O yalnız bir halkasıdır. İnanınız ki kırmak istediğimiz ilk halka da o değildir. Bu güvenli sesin titreşimleri ile dolan salonda artık bir sessizlikten başka bir şey yoktu.
Ayrım sonu.